Ayrım 2. Kürtçülük 1787-1923. Bilal Şimşir. Sayfa 17. İlk kitaptan 30 küsür yıl sonra kaleme aldığım ve Kürtçülük 1787-1923 başlığını verdiğim bu kitap adı üstünde. Aynı konuda ikinci kitabım olmaktadır. Siyasi tarih perspektifiyle kaleme alınmıştır. 1,5 yüzyılı aşan bir tarih dönemini kapsamaktadır. Bu dönemde Osmanlı Devleti batmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarih sahnesine çıkmıştır. Kürtçülüğün tarihsel kökenleri o döneme uzanır. O dönemde saldırgan Avrupa, Kürtleri de kullanarak adım adım Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yönelmiştir. Avrupa, önce Kürtleri ve Kürdistan'ı keşfetmiş, ardından Kürtçülüğün teorik altyapısını oluşturmuş ve Rumeli'yi parçalayıp hallettikten sonra da gözlerini Anadolu'ya çevirmiştir. O sürecin son 5 yılında Avrupa, Anadolu'yu parçalama ve bir Kürdistan kurma operasyonuna sarılmıştır. Osmanlı Devleti yakın çağlara bunalımlar içinde girmişti. Kürtler bu bunalımlar sırasında Avrupa tarafından keşfedildi ve Kürtçülük bu bunalımlı yıllarda uç verdi. Devlet içten ve dıştan saldırılar karşısındaydı. Artık Avrupa üstündü, karşı taarruza geçmişti, saldırıyordu. Osmanlı savunmadaydı, geriliyordu. Avrupa, Osmanlı'yı yıkmak için şimdi yalnız dışarıdan saldırmakla yetinmiyor, içeriden de saldırmak için yollar arıyor ve buluyordu. Osmanlı ülkesinde din bakımından, soy bakımından, dil bakımından Türklerden farklı unsurlar birer birer keşfediliyordu. Bu farklı unsurları Osmanlı Devleti'nin asıl kurucu unsuru olan Türklerden ayırmak için yollar aranıyordu. Rusya, 1774 yılında Osmanlı Devleti'ne dikte ettiği Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Hristiyanlarının koruyucusu rolünü üstlenmişti. Bu antlaşma konusunda yeni yayınlanmış olan şu değerli kitabı meraklı okuyucuların ve araştırmacıların dikkatine getirmek isterim. Osman Köse, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Oluşumu, Tahlili, Tatbiki, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006. Bu hakkını sonuna kadar kullanacak, istismar edecek, önce Balkanlardaki Osmanlı Hristiyanlarına el atacak ve sonunda Osmanlı Devleti'ni, Rumeli toprakları parçalanıp gidecekti. Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması'na dayanarak Ermenilere de el atmaktan geri durmayacaktı. Rusya'yı öteki Avrupa devletleri izleyecekti. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın yapıldığı dönemde Avrupa'nın gözleri Müslüman Kürtlere de çevrilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti'ni yıkmak için yalnız Hristiyanları Müslümanlardan ayırmak yetmezdi. Müslümanları da dillerine, soylarına, mezheplerine göre bölüp birbirinden ayırmak gerekirdi. Vatikan, Kürtlerin Türklerden ayrı bir dil konuştuklarını mimlemiş, dil farkından yola çıkılarak Kürtlerin de Türklerden ayrılabileceğini düşünmüş olmalı ki 1760 sonlarında bazı misyonerlerini Kürtler arasında çalışmalar yapmakla görevlendirmiştir. Bu misyonerlerden biri olan Maurizio Garzoni adındaki papaz 18 yıl Diyarbakır'da Kürtler arasında yaşadıktan ve iyi kötü Kürtçe, kurmancı öğrendikten sonra 1787 yılında Roma'da bir Kürtçe sözlük ve gramer kitabı yayımlamıştır. Garzoni, Kürtolojinin babası sayılır. 1787 tarihi de Kürtçülüğün başlangıç tarihi sayılabilir. Bu tarihi kitabın başlangıcını aldık. Atatürk Nutuk'ta Türk milleti aleyhine asırlardan beri büyük bir suikast hazırlanmış olduğunu hatırlatır. Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri bir yok etme girişimi hazırlanmıştır. Bu girişimin Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmıştır. Uğursuz Sevr Anlaşması, Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmış idi. Lozan Antlaşması, bu büyük suikastın yıkılışının belgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Söylev, 2. Baskı. Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara, 1987, Cilt 2, sayfa 1022-1023. Kürtçülük, yüzyıllardan beri hazırlanmış olan bu büyük suikast zincirinin bir halkasıdır. Atatürk büyük suikastın Türk milleti aleyhine hazırlanmış olduğunu belirtir. Osmanlı devleti aleyhine hazırlanmış olsaydı bu devlet yıkılınca suikast girişimi de kendiliğinden ortadan kalkmış olurdu. Oysa Kürtçülük bugün de devam etmektedir. Demek ki Türk milletine karşı büyük suikasttan hala vazgeçilmemiştir. Bölücülük anlamındaki Kürtçülük Avrupa'dan kaynaklanmıştır. Kürtçülüğün öncüleri Avrupa'dan ve Amerika'dan kalkıp ülkemize gelen misyonerler, gezginler, seyyahlar ve konsoloslardır. Bu görevlilere Kürdistan ve Kürt isimlerini Avrupa'ya, Amerika'ya taşımış, dış dünyaya duyurmuşlardır. İlk bölücü Kürtçüler yabancılar arasından çıkmış, yerli Kürtçüler çok sonradan onlara katılmışlardır. Avrupa'nın Kürtleri keşfettiği dönemde Amerikan protestan misyonerleri de Anadolu sahnesinde boy göstermeye başlamışlardır. Dışa dönük Amerikan misyoner örgütü 1810'da Boston'da kurulmuş, çok geçmeden Osmanlı ülkesinde programını almış ve Mora'da Yunan ayaklanmasının çıktığı günlerde 1820 yılında ilk Amerikan misyonerleri İzmir'e ayak basmışlardır. Bu misyonerlerden biri olan Levi Parsons, Türk düşmanlığıyla doldurulmuş olmalı ki Anadolu toprağına ayak basar basmaz "Bu kudretli günah imparatorluğunu yıkmak ahdim olsun" diye kükremiştir. Joseph Le Grabil, Protestant Diplomacy and the Near East, Missionary Influence on American Policy, 1810-1927, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1971, sayfa 6. Anadolu'da tam 100 yıl çalışacak olan Amerikan misyonerleri Kürtler arasında hiç başarılı olamamışlar, büyük bir sempatiyle Ermenileri kucaklamışlardır. Ermeni sevgileri yüzünden Amerikan misyonerleri Kürtlere karşı adeta düşman kesilmişler, yayınlarında Müslüman Kürtleri sürekli karalamışlardır. Misyonerler Anadolu'ya düşmanlık tohumları saçmışlardır. Misyonerlerin Haçlı fanatizmi ve Ermeni dostluğu yüzünden Müslüman Kürtlerle protestan misyonerler arasında zaman zaman sürtüşmeler yaşanmıştır. Misyonerlerin Kürtçülüğü, Ermenileri Kürtlere ve Türklere saldırtmak ve sürekli Kürt düşmanlığı yapmak biçiminde ortaya çıkmıştır. Kürtleri araştıran görevli gezginler, konsoloslar arasından sayıları pek az da olsa bilimsel taraflara ağır basanlar da çıkmıştır. Bunlardan biri olan İngiliz H. Rawlinson, Asuri tarihi üzerinde uzmanlaşarak ve çivi yazısıyla kayalara kazınmış Asuri belgelerine dayanarak Kürt halkının Turan kökenli olduklarını ortaya koymuştur. Kitabımızın Kürtçülüğün Tarihsel Kökenleri Avrupa, Kürtleri ve Kürdistan'ı Keşfediyor 1787-1827 başlığını taşıyan birinci bölümünde Kürtçülüğün ortaya çıkışı, ilk Kürtçe sözlük, Kürtler arasında dolaşan gezginler, misyonerler, konsoloslar ve Kürtlerin etnik kökeni üzerinde kısa kısa durulmaktadır. Kitabın ikinci bölümü Tanzimat Sürecinde Kürtçülük, Avrupa, Kürtçülüğün teorik altyapısını oluşturuyor. 1827-1877 başlığını taşımakta ve yarım yüzyıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönem Avrupa'nın Türklere karşı Pearl Harbor baskını diyebileceğimiz 1827 Navarin baskınından 1877-78 Türk-Rus Savaşı'nın ilk yılına kadar uzanmaktadır. Burada Tanzimat kavramı 1839 Gülhane Hattı Hümayunu olarak dar anlamda değil, bir süreç olarak geniş anlamda ele alınmaktadır. Tarih kitaplarında ıslahat dönemi olarak anılan yıllarda burada Tanzimat süreci içinde ele alınmaktadır. Bu 50 yıllık zaman dilimi Osmanlı Devleti bakımından sancılı, acılı, aynı zamanda reformlu bir dönemdir. Yarım yüzyıl içinde 3 büyük savaş yaşanmış, değerli vatan toprakları kaybedilmiş, çeşitli iç ayaklanmalarla uğraşılmış ve reformların uygulanmasında da inisiyatif Avrupa'ya geçmiştir. Bu yüzden Tanzimat-ı Hayriye bu yüzüyle hayırlı olmuş ve Türkiye'ye yararlı kurumlar kazandırmış ise de başka bir yüzüyle gerçekten çok yıkıcı olmuştur. Yabancıların istekleri doğrultusunda uygulanan reformlar devleti zaafa uğratmış, iç ayaklanmaları kamçılamış, toprak kayıplarını hızlandırmıştır. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı dönemde uyguladığı reformlar sonucunda Japonya güçlenen bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı halde Osmanlı Devleti çöküntüye sürüklenmiştir. Tanzimatın bedeli Rumeli'nin kaybı olmuştur. Yaptığı reformlar karşılığında bu kadar büyük bedel ödemiş başka bir ulus var mıdır? Gençler için söyleyelim, Rumeli ana vatan toprağı idi. Tuna ile Dicle nehirleri arasındaki topraklar Osmanlı Devleti'nin metropol toprakları, yani Türklerin ana vatan toprakları idi. Rumeli'nin elden çıkması ana vatan topraklarının yarısının kaybedilmesi demektir. Avrupa, Rumeli'yi parça parça Osmanlı Devleti'nden koparıp alırken Anadolu'nun da Türklerin elinden nasıl alınabileceğini ciddi olarak düşünmeye ve planlamaya koyulmuştur. Bu bağlamda Anadolu için bir yandan Ermeni gailesi, diğer yandan Kürtçülük düşünülmüştür. Düşünülmüş ve uzun vadeli olarak planlanmıştır. Her iki sorunun bilimsel ya da teorik altyapıları Tanzimat döneminde oluşturulmuştur. Osmanlı ülkesindeki Ermeni, Kürt gibi çeşitli etnik ve dini toplulukları bilimsel olarak araştırıp incelemek üzere İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya gibi ülkelerde yeni yeni kurumlar oluşturulmuş, enstitüler, araştırma merkezleri, özel okullar açılmıştır. Paris'teki Yaşayan Doğu Dilleri Okulu'nu Avrupa'daki Kürt inceleme kurumlarına bir örnek olarak ikinci bölümde kısaca anlattık. Alt başlıkta Paris'te Kürtçe öğreten bir okul dedik. Bu okulda yaklaşık 100 yıldan beri Kürtçe öğretilmekte, Kürtler üzerine araştırmalar, yayınlar yapılmaktadır. Benzer ihtisas kurumları öteki Avrupa ülkelerinde de vardır. Avrupalıların Kürt araştırmaları Tanzimat sürecinde sistematize edilmiştir. Bu süreçte planlı, programlı olarak Avrupa'dan Anadolu'ya dalga dalga araştırmacılar gönderilmiştir. Kürtler çok yönlü olarak inceleme, araştırma konusu yapılmış, araştırma sonuçları önce araştırmayı yaptıran kurumların kendi kapalı toplantılarında tartışılıp biçimlendirilmiş, sonra düzenlenen çeşitli uluslararası konferanslara bilimsel bildiriler olarak sunulmuş, çeşitli bilimsel dergilerde özgün makaleler olarak yayımlanmış, daha sonra da bunlar kitaplaştırılıp ihtisas kütüphanelerde ve genel kütüphanelerde yerlerini almışlardır. Bu dönemde Kürtler üzerine oldukça yoğun yayın yapılmıştır. Araştırmalar ve yayınlar bunları yaptıran devletlerin politikaları ve ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirilmeye çalışılmıştır. Ağırbaşlı bilgin kisveli kürdologlar bu süreçte ortaya çıkmış, bunların uğraşı alanlarına da kürdoloji tabir edilmeye başlanmıştır. Kürt lehçeleri İrani diller grubunda klasifiye edildiği için Kürdoloji de İranolojinin bir kolu sayılmıştır. Avrupa Kürtçülüğünün teorik altyapısı 19. yüzyılda büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ruslar Kürt araştırmalarında ve yayınlarında değişik yollar izlemişlerdir. Batı ve Orta Avrupa ülkeleri bu alandaki çalışmalarını çeşitli kurumlar arasında bölüştürürken Ruslar bu işi başından beri hep tek elden Bilimler Akademisi eliyle yürütmüşlerdir. Çarlık döneminde de Sovyet döneminde de bu hep böyle olmuştur. Batı Avrupalılar kısa sürede bol bol yayın yapmaya, Ruslar ise daha uzun vadeli çalışmaya önem vermişlerdir. Ruslar Tanzimat sürecinde daha az yayın yapmışlar fakat Kürtler hakkında bol bol malzeme toplamaya büyük önem ve öncelik vermişlerdir. Gerek savaşlar sırasında gerekse barışta Anadolu'dan, İran'dan, Irak'tan Kürtler hakkında el yazması, basılı, sözlü, etnografik, folklorik, edebi, tarihi vesaire ne kadar malzeme bulabildilerse hepsini toplayıp Rus-Sovyet Bilimler Akademisi depolarına yığmışlardır. Malzeme toplama konusunda Rusların askeri de sivili de, generali, profesörü, konsolosu da Bilimler Akademisi için çalışmışlardır. Savaş ve işgal sırasında Rus ordusunun işgal ettiği yerlerden, mesela İran'dan, koca kütüphaneleri kaldırıp Rus Bilimler Akademisi'ne taşıttığı da olmuştur. Ruslar barış zamanlarında Kürtler hakkında malzeme toplama işiyle genellikle konsolosları görevlendirmişlerdir. Kürt nüfusunun yoğun olduğu belli bölgelere atanan bazı Rus konsolosları bütün meslek hayatları boyunca orada tutulmuşlardır. Bunlar o bölgeleri hem sistematik olarak tarayıp malzeme toplamışlar, hem yerel dilleri öğrenmişler, hem de Kürtler hakkında uzmanlaşmışlardır. Bu konsolosların araştırmaları Rus hükümetinin ve bilimsel akademisinin desteğiyle Fransızca olarak Batı Avrupa'da da yayımlatılmıştır. Rus konsolosları arasından uluslararası çapta birer alim gibi görünen, Kürtler konusunda sözü sazı dinlenen isim yapmış Kürdologlar çıkmıştır. A. Jaba, V. Minorski, B. Nikitine gibi. Rus Kürtçülüğü konusunda kitabın ikinci bölümünde daha somut bilgi bulunacaktır. Doğu Anadolu Rusya için bir milli hedefti. Rusya, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Kafkaslara indikten sonra artık Doğu Anadolu'yu da işgal etmeyi amaçlamaktaydı. Kırım Savaşı sırasında 1855 yılında Kars'ı işgal etti. Fakat elinde tutamadı ve 1856 Paris Konferansı'nda geri verdi. 20 yıl sonra 1878 yılında ise Rusya hem Kars'ı hem Ardahan ve Batum'u topraklarına katacaktı. Rus Kürtçülüğünü Rusya'nın bu yayılma emelleri çerçevesinde de değerlendirmek gerekir. Tanzimat sürecinde Anadolu'daki Kürtçü Rus konsoloslarının çalışmalarında Rus yayılmacılığı açısından görmek lazımdır. 1836 yılında Rusya'nın Erzurum konsolosluğuna atanan August Jaba, aralıksız tam 33 yıl Anadolu'da kalmış, bir Kürt uzmanı olup çıkmış ve ancak 1869 yılında ülkesine dönmüştür. Daha dönmeden önce Kürtler üzerinde yayın yapmış, döndükten sonra da 1879 yılında Kürtçe-Fransızca bir sözlük yayımlamıştır. Fakat Konsolos Jaba'nın Rus Kürtçülüğüne asıl büyük hizmeti, onun Anadolu'dan pek çok malzeme toplayıp Rus Bilimler Akademisi'ne götürmüş olmasıdır. Jaba, doğrudan ya da dolaylı olarak Kürtlerle ilgili görülen 58 adet nadir el yazmasını da Anadolu'dan alıp Petersburg'a götürmüştür. Bu el yazmaları edebiyat, etnografya, folklor konularındadır ve Rus Kürdologları o dönemden günümüze kadar bu el yazmaları üzerinde hala yayın yapıp durmakta ve Konsolos Jaba'yı şükranla anmaktadırlar. Yine Tanzimat sürecinde Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ayaklanmasının Kürtçülüğe dolaylı bir etkisi olmuştur. İbrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetleri ayaklanmanın özellikle ikinci aşamasında 1939 yılında Güneydoğu Anadolu'yu sarsmış ve tedirgin etmişti. O güne kadar bu bölge hiç istilaya uğramamıştı. Durgun, sakin görünüyordu. 1978 yılında Mısır'ı işgal etmiş olan Napolyon Bonaparte Anadolu'ya yaklaşamamıştı. Kuzeydoğu Anadolu üzerine düşmeye başlayan Rus gölgesi de Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanamıyordu. İlk defa İbrahim Paşa kuvvetleri gelip Fırat kıyısındaki Rum kaleyi topa tutmuş, Nizip Ovası'nda Osmanlı ordusunu dağıtmış ve istekleri kabul edilmezse Urfa'yı ve Diyarbakır'ı da işgal etme tehdidinde bulunmuştu. Avrupa hareketlenmiş, Rusya hareketlenmiş ve bölgedeki bazı Kürt beyleri de kıpırdamaya başlamıştı. Anadolu'da kıpırdamaya başlayan Kürt derebeylerinden biri Güneydoğu'daki Sait Bey idi. Mısır ordusunu durdurmak için zaten bölgede toplanmış olan Osmanlı ordusu Cizreli Bedirhan Bey'in de yardımıyla Sait Bey'i tepeleyiverdi. Sait Bey Kalesi yıkıldı. Mayıs 1938. Tanzimat sürecinde derebeyi kalıntılarına yer yoktu, olamazdı. Derebeyinin teamül hukuku ile çağdaş tanzimat hukuku bağdaşamazdı. Derebeyi tanzimat hukukuna uyarsa derebeyliğinden vazgeçmiş olacak, uymazsa asi durumuna düşecekti. Bir örnekle açıklayalım. Derebeylikte insan hayatı beyin iki dudağının arasındaydı. Bey, astığı astık, kestiği kestik bir saltanat sürerdi. eli altındaki insanları istediği gibi kullanabilir, istediği zaman asıp kesebilir, satıp savabilirdi. Onlar beyin malları, köleleriydi. Bey hem yargıç, hem savcı, hem cellattı. Çağdaş hukukta ise kanunsuz ceza olmaz, yargısız kimseye ceza verilmez, yargısız infaz olamazdı. Güneydoğu'nun tanınmış Kürt beylerinden Cizreli Bedirhan Bey, sonra Paşa, 1838 yılında baş kaldıran Kürt Sait Bey'in tepelenmesinde, 1839'da Nizip Muharebesi'nde Osmanlı kuvvetleriyle beraber idi. Nizip bozgunundan sonra biraz daha güçlendi. Hakkari yöresinde yaşayan, vergi ödememeye, dikleşmeye başlayan ve 1843 yılında ayaklanan Hristiyan Nesturileri tepeledi. Şimşekleri üzerine çekti. Tanzimat reformlarına da ayak uyduramayan Bedirhan Bey, 1846 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanınca tepelenme sırası kendisine geldi. Bedirhan Bey'in derebeyliğine de son verildi. Devrildikten ve teslim olduktan sonra İstanbul'a getirilen Bedirhan Bey'e burada paşalık payesi verildi ve kendisi maaşa bağlanarak kalabalık ailesiyle birlikte Girit Adası'na sürüldü. Bedirhan Paşa'nın 8 karısı, 21 erkek, 21 kız, toplam 42 çocuğu varmış. Çocuklarından ve torunlarından bazıları Osmanlı'ya kin bağlamış. Aile topraklarını geri alabilmek umuduyla inatçı birer Kürtçü kesilmiş ve Türklere karşı düşmanlıklarını ömür boyu sürdürmüşlerdir. 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl ortalarına kadar hemen her Kürtçü eylemin içinde mutlaka bir veya birkaç Bedirhanlı bulunmuştur. Bedirhanlı olmadan Kürtçülük olmaz idi. Kambersiz düğün olmaz misali. 1877-78 Türk-Rus Savaşı hem Rumeli'ye hem Doğu Anadolu'yu vurdu. Rumeli için tam bir bozgun oldu. Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri de Rus işgaline düştü. Bu savaşta hem Ruslar hem İngilizler Anadolu halkları arasına düşmanlık tohumları saçtılar ve Kürtlerin sırtından Anadolu'da bir Ermeni sorunu hazırladılar. Rus ordusundaki Ermeni asıllı bazı subaylar işgal altındaki Erzurum gibi bazı şehirlerde yerli Ermenileri Rus polis gücüne aldılar. Ellerine silah verilen, kollarına birer pazubend geçirilen bu işbirlikçi Ermeniler Müslüman komşularına karşı Ali Kıran baş kesen gibi davrandılar. Rus ordusu çekilince Müslümanlar bu Ermenilerden intikam alır bahanesiyle Ruslar Ermenileri Kürtlere ve Çerkezlere karşı korumak için barış antlaşmasına özel hüküm koyduracaklardı. Bölgedeki İngiliz konsolosları ve Amerikan misyonerleri ise Türk-Rus savaşı boyunca Kürtlere karşı yaygaracı bir karalama kampanyası yürüttüler. İşgalci Ruslarla savaşmak için silahlanan Kürt aşiretlerinin işgalci Ruslara değil yerli masum Ermenilere saldırdıklarını, Ermeni köylerini talan ettiklerini, masum Hristiyanların acımasız Müslümanlarca kılıçtan geçirildiğini vesaire iddia ettiler. Bu yalan yanlış ve abartılı iddialara dayanan İngiliz hükümeti de Ermenileri Kürtlere ve Çerkezlere karşı korumak gerekçesiyle Berlin Antlaşması'na ayrı bir madde koydurmak için Ruslarla işbirliği yapacaklardı. Berlin Antlaşması'na konan 61. madde kitabın 3. bölümünde ele alınmaktadır. 2. ayrımın sonu sayfa 26.